Değerli Erkam TV izleyicileri ve Erkam Radyo dinleyicileri, bir Son Kale programında daha beraberiz. Bugün her zamanki gibi çok değerli bir konuğumuz var, her hafta olduğu gibi. Bu hafta Hidayet Erdoğan hocamızla beraberiz. Hidayet hocamız bizim bu aile çalışmaları konusunda 4 yıldır, Allah razı olsun, bizlerle beraber hem ailenin ihyası ile ilgili kısımda hem de ifsatla mücadele konularında Allah razı olsun büyük katkıları var. En son Hidayet Hocam sizle beraber aile çalıştayında
Evet.
beraberdik. Hem onu bu programda biraz değerlendirelim diyoruz. Biraz da vaktimiz el verirse bu Gazze'deki yaşanan hadiseler, oradaki ailelerin durumu, biraz onların bu manevi hususlarını, onları o aile yapan değerleri biraz konuşalım diyoruz. Çünkü bugünlerde en çok sorgulanan herkesin, bırakın Müslüman dünyayı, İslam camiasını, hemen hemen her ülkede mercek altında Gazze'deki aileler, oradaki insanların dramı, onların metaneti, o halleri hep
Evet.
sorgulanıyor. Onun bu aile olmakla o yaşadıkları hadiseleri birkaç programdır konuklarımıza mezzetmeye, yorumlamaya çalışıyoruz. Biraz da orayla ilgili
Tamam.
değerlendirme alalım istiyoruz. Malumunuz aile çalıştayımız oldu. Çok da
Evet.
özel bir programdı. Medeniyet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde
Evet.
İstanbul Aile Vakfımızın organizasyonunda, Büyük Aile Platformu'nun ve Medeniyet Üniversitesi'mizin desteğiyle bir çalıştay düzenlendi. 100
Evet.
küsür kişi davet etmişiz hocam. Yani 107 kişi falandı herhalde. Özel bir program o yüzden duyurulmadı. Sadece her konuda işin ehli olan insanlar davet edildi. 83 kişi falan katılmış.
Elhamdülillah. Çok güzel.
Elhamdülillah. Aralarında psikolog, psikiyatr, sosyolog, ilahiyatçı, sosyal bilimci, hukukçu, sanatçı, sporcu, ayrıca iş dünyasından ve sivil toplumdan
Tabii.
değerli isimler vardı. Her bir masaya da böyle karışık bir dağılım
Evet.
oldu.
Bize de öyle oldu yani.
Evet, sizin masanızda siz moderatördünüz.
Evet.
Çok da değerli isimler vardı. Oradan da
Evet,
bahsederseniz ya
inşallah.
seviniriz. Bizim masada da böyle yani çok özel bir dağılımı özellikle yapmadık ama böyle ya hakikaten her branştan birer kişi gibi oldu ve öyle farklı bir yorum geldi. Yani bir konuya atınca hep muhafazakar mütedeyyin kesimden değil, farklı kesimlerden de insanlar vardı masada. Dolayısıyla böyle bir güzellik de oldu. Oradan çıkan notları aldık heybemize. Sonra
Elhamdülillah.
onları rapora dönüştürdük. İnşallah bu hafta bitiriyoruz. Oradan başlayalım hocam dilerseniz. Nasıl buldunuz
Yani
programı?
Bismillahirrahmanirrahim. Küresel tehditler karşısında aile
Evet.
konusu oydu. Hakikaten yani güzel bir şey oldu. Ben o günümü oraya ayırmıştım. Allah razı olsun sizin yönlendirmenizle. Aile Vakfımızın da İstanbul Aile Vakfımızın Büyük Aile Platformu'nun ve Medeniyet Üniversitesi'nde almadan geçmemek lazım burada.
Evet.
Gerçekten bütün ekibiyle birlikte orada gayret ettiler. Çok güzel oldu. Bir kere ilan edilmiş oldu tamamen. Yani bir de bilimsel anlamda bir ilan edilmiş oldu. Katılım da çok güzeldi. Ben şahsen çok istifade ettim. Aldığım izlenimler de bizim masamıza katılan kardeşlerimiz, uzmanlar değişik branşlardandı. İşte gazeteci vardı, bir çizerimiz vardı, bir hukukçumuz vardı,
Bir rektör
bir
hocamız
rektör
vardı.
hocamız vardı, bir dergicimiz vardı böyle, etkili editörümüz vardı.
Genç bir arkadaş
Değişik,
vardı bildiğim kadarıyla
o
sizde.
çizer,
Ha öyle mi?
o çizerdi yani, o
Evet.
değişik, çok güzel yani. O işte aktivist gazeteci vardı işte sizin tanıdığınız. Onlar vardı. Hepsi ayrı ayrı güzel güzel şeyler söylediler. Hatta bir de Necla ablamız da vardı, adını da söyleyelim. O
Evet.
da bizdeydi.
Evet.
Psikolog derin yani, eski şeyleri topladı
Evet.
maşallah. Tek başına bir ordu gibi çalışıyor.
Maşallah.
Hepsi ayrı ayrı güzel. Çok istifadeli oldu elhamdülillah. Yani inşallah devamı gelecek yani, biz
İnşallah.
bekliyoruz. Bunları çoğaltmak lazım,
Hocam
artırmak
sadece
lazım.
burada 3 başlık işleyebildik.
Tabii.
Tabii ki onun alt kırımları var ama küresel tehditler karşısında aile, çocuklar ve
Tabii.
gençlerdi. Birinci
Tabii.
başlık. İkincisinde küresel tehditler karşısında aile, evlilik müessesesini konuştuk. Üçüncüsünde de küresel tehditler karşısında aile, bu sefer toplumsal yapı ve demografiyi
Tabii.
konuştuk. Aslında
Yaşlar.
bu her bir başlık belki bir çalıştay konusu olabilir.
Biraz öyle oldu biraz.
Evet.
Birinci başta zor bitirdik yani.
Yani 1,5 saat her bir oturumda süre verildi, aralar verildi
Evet.
ama güzel tarafı şu hocam herhalde orada şimdi belki aynı branştan insanları, bu da bir çalıştay ya formatı, aynı branştan insanları masaya oturtmuş olsaydı,
Tabii,
hukukçular kendi
tabii.
arasında, tıpçılar, psikologlar kendi
Tabii.
arasında, bu da bir farklı bir çalışma tarzı ama oradan sanki bu kadar renkli bir yorum ya çıkmazdı tabii, diye
güzel
düşünüyorum.
Güzel bir orkestra, evet, senfoni oldu yani. Evet. Değişik bir kompozisyon, evet, oldu.
Tabii ve moderatörlere ve raportörlere çok iş düşüyor. Çünkü orada çok güzel fikirler var.
Evet yani.
Moderatör orada hem sözü ya verecek ve farklı fikirleri de müsaade edecek.
Elhamdülillah. Evet. Ben yani istifade ettim. Hocalarımız da herkesi güzel güzel dinledik. Vaktimiz de yetmedi ama üçüncü bölüme yetebildiği kadar, evet, elimizden geldiği, hı, kadar yapmaya çalıştık.
Elhamdülillah.
Yani orada çok güzel yeni şeyler veya ben zaten hani yeni bir şey ortaya koymaktan ziyade,
evet,
olan şeyleri değişik insanların aynı şeyi teyit ederek, teyit etmesi de önemli yani.
Tabii.
O zaman ne oluyor? Bir örf oluşuyor. Yani demek ki bu hepimizin derdi oluyor. Yeni bir şey ortaya çıktığı zaman fark etmediğimiz bir şeyi görmüş oluyoruz. Evet. Her halükarda faydalı yani. Bu işe mesai vermek, emek vermek, çaba sarf etmek herhalde faydalı yani.
Evet. Hocam zaten birikimin bir sonucu olarak, ya bu final kısmıydı, evet, diyelim.
Tabii.
Yani çalıştaylar böyle hadi bir şey yapalım diye ortaya çıkmıyor. Bundan önce odak grup toplantıları yapıldı malumunuz.
Evet.
Her branştan kişiler bir araya getirilip. Aslında o çalıştaydaki masalarda az önce söylediğimiz o farklı formatı biz birebir ayrı, evet, ayrı gruplarla ayrı ayrı zaman ve ya mekanlarda yapmıştık. Onların raporlarını alıp sonra hepsini tekrar ya davet edip tabii farklı isimler de vardı.
Tabii,
buradan çıkan bu raporla inşallah hem devlet kurumlarına, Aile Bakanlığımıza, üniversitelere.
Tabii.
Evet. Tabii bir de literatüre bir katkı gibi. Yani böyle bir raporun da bilimsel bir raporun sunulması gerekiyor. İstifade eden herkes sunulsun. Ben hocam şunu fark ettim. Son zamanlarda aile konusunda çok çalışma var. Şu son iki ay içerisinde.
Evet.
Benim bildiğim yarın da işte bir çocuk aile koruma platformumuzun
dünya,
üçüncü, evet, Dünya ÇAKOB'un üçüncü uluslararası sempozyumu var. Ve şimdi geçen haftalarda da Diyanet yaptı.
Çok güzel.
Konya'da Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Alanya'da bir kamp yaptı. İki gün boyunca aile konusuna, özellikle aile ifsadinin hususları tartıştılar. Biz İstanbul Aileye Vakfı olarak yaptık. Bize çok fazla soru geliyor. Ya herkes buna çalışıyor. Yani birbirlerinin rolünü mü çalıyorlar acaba diye. Ben dedim hayır, aksine biz bundan çok memnunuz.
Tabii.
Yani aynı hafta, aynı gün, aynı saatte bile bir program ya denk gelse katılımcı sınırlı. Yani siz bir çalıştayı 100 kişiyle, bilemediniz 200 kişiyle yaparsınız.
Ama
çünkü herkes konuşmacı çalıştayda. Masaya, evet, oturan herkes söz alıyor. Hani böyle binlerce kişinin izlediği bir program
tabii,
değil,
doğru,
bir panel, evet, değil en nihayetinde. Ama birisi sempozyum yapıyor. Oraya da ilgili talebeler, üniversite talebeleri, branştan talebeler geliyor. O da apayrı bir program. O da ayrı bir güzellik. Yani demem o ki bu konu ne kadar çok irdelenir, ne kadar çok çalışılırsa, özellikle bilimsel ve literatür kısmında hocam çok zayıfız maalesef.
Tabii maalesef yani.
Buralar ne kadar çok değerlendirilirse gündemde kalacak. Bu insanlar buna kafa yoruyor demektir. Demek ki böyle bir derdimiz var veya gündemimiz var, tabii, demektir. Dolayısıyla bizim için bunlar birer rekabet, tabii, değil. Hani hayırda yarışınız anlamında, tabii, bir rekabetse, tabii, evet. Ama yani diğer türlü bir kıskançlık ya da biz yapıyoruz, onlar niye yapıyor diyebileceğimiz bir husus değil diye düşünüyorum.
Ben de aynen katılıyorum. Nasıl ki vücudumuzda bir yara, bir bere, bir hastalık olduğu zaman bütün vücut bir seferberliğe giriyor ve o yarayı kapatmaya çalışıyor.
Aynen.
Şimdi toplumda bir yara var, bir saldırı var, bir hücum var. Ona karşı da bir seferberlik söz konusu. Yani boş durulursa o yara, o bere, o yani o surda, o gedik açtırılır başkasına. Yani o ona karşı bir ne kadar çaba sarf eder. Çünkü Türkiye'nin nüfusu 80 küsür milyon.
85 milyon.
85
deniliyor.
Milyon oldu. Evet. Yani dünya nüfusu bu kadar. Bu kadar nüfusa rağmen bu çabaların daha da artması lazım yani.
Ki asıl dert o nüfusu, tabii, düşürmek.
Tabii dertleri bu nüfusu istemiyor.
Bir de o küresel tehditten ya bahsettik. Asıl, tabii, amaçları zaten orada o nüfusu düşürmek. Hatta aileyi yok edip bireysel, tabii, yaşama, robot hayatına dönüştürmek tabii ki.
Yani bir tane diyor ya, bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeter diyor.
Aynen.
Yani dolayısıyla uyandırmak lazım. Yani eğer uyanmışsak biri bizi uyandırmışsa.
Evet.
İşte 2019'da toplandık, bir kardeşimiz geldi, uyandırdı.
Evet, aynen.
Şimdi baktık ki herkes yine bu konuda uyuyor. Uyutulmuşuz yani. Birbirimizi uyandırmamız lazım. Çünkü bir şöyle düşünelim, bir yangın var ortada. Yangında öyle bir yangın ki dumanı sarhoş ediyor. Yani insanlar,
evet,
gerekirse o sarhoş olan kimseyi tutup dışarıya çıkarmak lazım. Uyanmadan bile çıkarmak lazım. Dışarıda uyandırmak lazım. Çünkü öyle bir şey vermişler. Bir duman var ortada yani. Yangın var. O kimyasal bir yerde bir yangın var gibi yani.
Su yavaş yavaş ısıtılıp da kurbağalar o şekilde, tabii, kandırılıp pişiriliyormuş,
evet,
ya.
Yani leğende kurbağa sendromu gibi.
Evet, öyle bir sendrom içerisinde, evet, insanlarımız. Hocam burada özür dilerim. Şeyde de çok konuşuldu. Tabii ki konumuz küresel tehditler karşısında aileydi ama eminim her masada en çok konu olan mevzulardan birisi yine Gazze.
Tabii.
Son zamanlarda yaşadığımız dramda herkes dikkat ettiyseniz örneklerini oradan vermeye çalıştı. Yani oradaki ailelerin birbiriyle olan ya tutkunluğu, hatta farklı örnekler var. Biz de burada çok söyledik. Yani iki kardeş çocuklarının yarısını ya değiştiriyorlar. Ola ki hani sizin binanıza bombaya denk gelirse o aileden de birileri hayatta kalsın gibi. Bunlar tabii çok acıklı. Söylemesi kolay ama yaşaması çok zor hadiseler. Birçok böyle örnekler verildi. Yani oradan o konuya geçmek istiyorum. Yani müsaadenizle. Bizde bu aile şuuru sizce Türkiye'de, Gazze'deki gibi ya da diğer İslamya coğrafyasında da aynı mıdır? Her tarafta aynı mıdır? Biz başımıza gelince mi acaba bu açığa çıkacak ve göreceğiz? Yoksa oradaki durum biraz ya başka, biz farklı bir yerde miyiz? Ben hep böyle kıyaslama belki doğru mudur, yanlış mıdır ya bilmiyorum ama hocam. Acaba onların yaşadığını biz yaşasaydık aynı dirayeti gösterebilir miydik diye kendi kendime ya sorguluyorum. Bununla da ilgili kanaatim var ama sizden sonra söyleyeyim.
Estağfurullah. Yani şimdi değerler hiyerarşisinde en üste koyduğunuz değer önemli yani. Şimdi orada değerler hiyerarşisinde efendim cennet ortaya konmuş. Öteki dünyaya inanç var. Yani biz mesela bizim için bu dünya kısa bir hayat.
Gelip geçici
hayatın
bir hayat.
Gelip geçici bir hayat ve bu hayatta imtihan için dünyaya gelmişiz. Orada da söyledim kardeşlerimize, yani eğer Mülk suresindeki ilk o bir ayet-i kerime var. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. Yani bu ayeti kerimeyi dedim birçok felsefeci tebliğ edilseydi, ulaşsaydı adam birçok kitabını yazmazdı yani. Ontoloji tartışanlar, varlık felsefesi çalışanlar, felsefe çalışanlar bunları bilemedi. Adamlar el yordamıyla uğraşmaya çalıştılar. Yani Cenab-ı Hak diyor hayatı Allah yarattı, ölümü de o yarattı. Ama bize düşen liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. Hanginiz daha iyi iş yapacak, daha iyi amel yapacak diye imtihan etmek üzere ben bunu yarattım diyor. Şimdi hayat kimin elinde? Cenab-ı Hakk'ın elinde. Ölüm kimin elinde? O da onun elinde. Öyleyse bize düşen nedir? Bu imtihanımızı doğru verecek miyiz, vermeyecek miyiz?
Evet.
Bu anlayış onlarda tam olarak oturmuş. Bu oturunca bu sefer çocuklarına da bakarken, ailesine bakarken mesela aile kavramı da oturmuş.
Evet.
Mesela çocuğunu yetiştirirken bu gelecekte şehit olacak diyor. Ve bunu Allah'ın yanına gidecek. Bu dünyadaki imtihanı şehitlik bilinci veriyor. Yani gerekirse iyi, yani ister isen sulhü salah, hazır ol cengü cidale demişler yani. Eğer ben salah içinde, barış içinde, özgürlük içinde yaşayacaksam onun bir bedeli var. Şimdi bizim hayatta kalmamız aslında yani her bir kişiye verilen hak bir vazife karşılığında oluyor. Yani siz birini öldürmediğiniz zaman hayatta kalma hakkı kazanıyorsunuz. Ve ölüme hazır olduğunuz zaman hayatta rahat, huzurlu, özgür kalma hakkı kazanıyorsunuz. Şunu diyebiliriz yani. Ama Türkiye'de, ama dünyanın herhangi bir yerinde. Eğer bir kimse şerefi için, efendim inancı için, davası için ölüme hazır değilse, ölümü göze alarak yaşamıyorsa aslında yaşamıyor yani. Hayatı yaşamıyor demektir yani. Özgür yaşamıyor demektir. Köle gibi yaşıyor demektir. Biz şimdi o aile ortamının verdiği, hem aile ve inancın ver, başta inanç yani.
Tabii.
En başta değerler hiyerarşisinin verdiği bir anlayışla onlar bir kere özgür yaşıyorlar yani. Onu görüyoruz yani. Ölüme hazırlar. Yani biz ölüme hazır mıyız? Şahsen ben 15 Temmuz'da hazır olduğumuzu gördüm. Yani hani kendimizde böyle bir dünya birleşme var, bozulma var ama 15 Temmuz'da bizzat işte köprü tarafındaydık. Siz de oralardaydınız muhtemelen. Yani sokağa çıktık hep
geçen
beraber.
Geçen birisi yorum yaptı ya hocam, yani Gazze mi abluka altında, Gazze'nin dışındaki tüm dünya mı abluka altında diye.
Gazze'nin dışındaki tüm dünya abluka altında.
Abluka altında, aynen öyle. Asıl özgür olanlar onlar.
Asıl özgür olanlar onlar yani.
Evet.
Rahat yani adam, ölürsem ölmek, öldürmek hayat Allah'ın elinde. O hayata getirir, o öldürecek ama ben imtihanımı veriyorum şu anda. Yani bugün onların imtihanı efendim bir gasp, böyle bir fırtına gibi onların bombalar altında imtihan veriyorlar.
Evet.
Biz de acaba onlarla halleşiyor muyuz? Onların haliyle hemhal olabiliyor muyuz? Onlara gönül katkısı yapabiliyor muyuz? Onlarla bütünleşebiliyor muyuz? Oradan imtihan oluyoruz. Birincisi, hiyerarşide inanç önemli burada. İkincisi, Zaten inançla baktığımız zaman, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'de 6238 ayet-i kerime var. Yaklaşık bunların 500 tanesi ahkam ayeti. Bunların da kısmı azamı aile ile ilgili. Yani 300'e yakın, 300'ü 350'ye yakın ahkam ayeti var. Yani ahkam ayeti ne demek? Evet, şu demek.
Hüküm verilen.
Yani içtihada bırakılmamış. Cenab-ı Hak doğrudan bizim elimize, bizim aklımıza bırakmamış. Kendisi müdahale etmiş yani. Yani kiminle evlenecek diyor. İşte hurrimet aleyküm ümmehatüküm. Ananız size haram kılındı. Kızınız size haram kılındı. Kız kardeşiniz size haram kılındı.
Mahremiyet, namahremiyet meselesi
onları direkt tanımlanmış. Mesela diyelim ki mehir meselesi direkt Kur'an-ı Kerim'de evet. var. Boşanma meselesi var. Evet. Mal taksimi meselesi var. Evlilikteki kadının görevleri, erkeğin görevleri. Mesela وَعَلَى الْمَوْلُودُ لَهُ رِزْقُهُنَّ Nisan suresinde وَكِسْفَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Yani bir görev taksimi, yani böyle içtihatlarla çıkarılmış taksimler değil. Doğrudan ahkam ayeti, doğrudan Kur'an-ı Kerim doğrudan getirmiş. Evet, dolayısıyla
bir miras meselesi bile tabii, o kadar detaylı incelenmiştir.
Matematiksel.
Evet.
Matematiksel yani. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 3, 1 bölü 6, 1 bölü 8. Evet. Bir de bunların yapmadığınız zaman tehdit var. Miras da böyle. Diğer taraftan aile mesela erkeğin görevleri işte onların görevleri var diyor. Kadının görevleri var diyor. Tek tek hatta bazı birbirinize diyor bazı konuları üstün kılındınız. Yani kadının üstün taraflarını da orada ima ediyor.
Evet,
doğru. Erkeğin üstün taraflarını da ima ediyor. Yani aileyi kuruyor Cenab-ı Hak.
Evet.
Aileyle ilgili ahkam ayetini de bizim içtihatlarımıza ulemaya bırakmıyor. Bizzat kendisi koyuyor. Dolayısıyla İslam hiyerarşik olarak değerler silsilesinde vahyi zaten biraz sonra ona gelecek. Bizim özellikle rektör hocamız ona vurgu yaptı. Kodlar çınlasın böyle onu da anmış olalım. Saffet evet. Köse Hoca. Yani ona bir anlatacağım biraz sonra. Vahyi birinci merkeze alınca vahiden doğan bir kültür oluyor orada. Diyor ki rektör hoca dedi ki şeyde. Yani dedi bugün din mabede hapsedilmiş. Vahiy kültür üretmekten uzak tutulmuş diyor. Ve sekülerizm diyor kültür üretiyor diyor. Dolayısıyla sekülerizmin evet. ürettiği
vahiy
kültür...
Vahiy sanki sadece ibadet hayatıyla ilgili şeyleri söylüyor.
Din mabede hapsedilmiş diyor.
Aynen.
Sekülerizmin ürettiği kültür, sekülerizm zaten dünyaya ait bir şey. Dünyevi olur yani. Hevai olur, nefsani olur. Ama dinin ürettiği, vahyin ürettiği bir kültür var. Şehitlik kavramı. Bugün dünya tarihinde, dünya tarihine baktığımız zaman devletler kendi yolunda ölebilecek insan yetiştirmeye para harcarlar yani.
Evet.
Şövalyelere para harcıyor Avrupa yıllarca. Parayı neye biriktiriyor? Şövalye yetiştirmek için. Bizim ona ihtiyacımız yok.
Yenilmeyen ordu teknolojik açıdan en güçlü ordu değil.
Tabii.
Kendisine iman. Evet ölmeyi göze almış, ölümden ya korkmayan askerlerin olduğu ordudur diye tanımlıyorlar hocam. Hocam zaten şu anda Batı'nın da tam oraya gelecektim. Şu an hayran kaldı. Son dönemde birçok yabancı muhtedi oluyor. İhtida da törenleri düzenliyorlar. Şimdi bunların zaten hayran kaldığı husus aslında bu. Siz de onun merkezine Saffet Köse hocamdan referansla vahyi koydunuz. Yani o hiyerarşide ilk sıraya zaten vahyi koyunca geri kalan otomatik geliyor.
Tabii.
Bir de bir şey söylediniz. Yani onlar çok yoruluyorlar. Belki bu kadar felsefe kitapları yazmayacaklardı.
Tabii.
O ilk ayetlerini tabii. eğer birisi onların eline vermiş olsaydı. Şimdi bu çok güzel bir şey. Aslında burada hazır sunulmuşu var.
Tabii.
Birileri ise bununla ilgili yıllarca, yüzyıllardır kafa patlatıyor ve bir yere gelmeye tabii. çalışıyor. Sonra da tam bunu gördüklerinde, müşahede ettiklerinde nasıl yani? Yani bu insan nasıl böyle metanetli olabilir? Tabii. Ölümden nasıl korkmayabilir? Nasıl böyle bir durumda toprağını terk etmeyebilir? Ona bu duyguyu veren nedir diye sorguluyor. Sonra diyor ki bunlar Müslüman, dur bakalım bunların bir Holy Kur'an'ı vardı diyor. Onu bir okuyayım diyor.
Tabii.
Derken onu okuyor. Oradan bir şeyden etkileniyor. Yani muazzam ya tesir altında kalan bir sürü insan. Aslında orada işte hocam biraz buraya bağlamak istiyorum. Orada bir maya o eğitimi veren evet. hem manevi eğitimi veren hem de bu vatan ya sevgisi.
Tabii.
O toprak ya sevgisi hatta dini bilgiyi veren ilk yer aile.
Tabii.
Aileden yetişiyor ya çocuk. Ya zaten çoğu belki okul hayatını bile göremeden şehit oldu.
Tabii.
Yani küçücük çocuğa dokunuyorsun.
Tabii.
Çocuk başlıyor anlatmaya. Ve diyorsun ki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun ya diyorsun. Biz pek büyümeyi göremiyoruz diyor yani.
Şehit. Evet.
Ve tabii. yani şimdi bir tanesi böyle çok aklı selim bir cevap veriyor olsa. Tamam ya o denk gelmiş ya dersiniz. Hocam yani enteresandır. Yani belki yüzlerce video seyrettim. Birçoğu çocukların konuşması Ve müthiş yani. O cümleleri biz bir araya getirip kuramayız yani.
Onu ortak noktadan besleniyorlar işte. Evet. Vahiyden besleniyorlar. Vahiy de ilk koyduğu aileyi ortaya koyuyor. Yani evet. Yani o 6236-38 ayetin içindeki ahkam ayetinin olması ve bunu...
Onu ilk defa ya duydum hocam. Bu kadar ahkam ayetin içerisinde en çok ailenin vurgulandığı...
Tabii, en çok aile yani.
Aileyi ilgilendiren tabii, ayetler
olması
var.
Olması demek ki ve evlilikler... Evet. İşte ailenin sağlamlığı, ailenin sağlamlığı onları yetiştiriyor. Çünkü bir de ev o zaman diyor zaten 6 yaşına kadar diyor. İşte bizim o modülasyonda da onları gördük. Evet. 6 yaşına kadar çocuk kodlarını tamamlıyor. Hmm. Bütün bilgi kodlarını 6 yaşında bitiriyormuş yani. Bir insan onun için biz tabii olarak zaten tabii olarak aile kurumuna eğer sahip çıkarsak, mevcut aile kurumumuza sahip çıkarsak zaten bütün kodlarımızı orada veriyoruz yani.
Peki bizi nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani o soruyu tekrar etmiş olalım. Aynı şeyleri biz yaşasaydık.
Tabii. Vallahi şu anda bir tefessüh etme eğilimi var. Bir aşaması var. Ama bilmiyoruz yani. Cenab-ı Hak hani üzerimize bir sekinet indirsin diyelim. Aynen. Hani içimizden tabii ki onlar gibi böyle hani sizin dediğiniz gibi kime mikrofon uzatırsak aynı cevabı alıyoruz.
Evet.
Aynı kültürden yetişmediğimizden dolayı, vahiy kültürü biraz kenara bırakıldığından dolayı onlar kadar olacağımızı zannetmiyorum. Ama
ben de bu konuda biraz farklı düşünüyorum hocam. Ben de böyleydim 15 Temmuz'a kadar. 15 Temmuz'a gidinceye kadar ki sizler gibi bizler de nacizane gençlerle ya muhatap oluyoruz. Onların bazen böyle soruları, meseleleri anlamamaları, tabii. Çok dışarıda, konunun çok dışında kalmaları. Yani onların değerler silsilesinde yani bizim konuştuğumuz konuların biraz geride kalması falan çok üzülüyor idim. Çok da umutsuzdum ama 15 Temmuz gecesi o köprüdeki o gençleri görünce dedim ki ya bizim yani Allah gecinden versin ya da kaldıramayacağımız bir yük ya vermesin ama bizim bir savaşa ihtiyacımız var yani. Bizim gerçekten bir cihada ihtiyacımız var. Belki çok daha büyük cihatlar yapıyoruz. Bir eğitim belki çok tabii. Daha büyük bir cihat. Evet. Bizim ya malumunuz bu LGBT lobileriyle yaptığımız bir çalışma, çatışma.
İfsat hareketleriyle evet.
Yani bu ifsat hareketleriyle ki çok büyük bir ekosistem. Yani bunlara karşı verdiğimiz mücadele de çok büyük bir cihat. Yani herkesin kendince cihadı var ama yani böyle bir şey daha böyle zahiren görünen bir şey insanları çok daha fazla etkiliyor. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var ve biz böyle bir imtihan yaşasak herhalde biz de böyle güzel bir sınav veririz diye düşünüyorum. İnşallah. Çünkü Türk toplumu şu anda, hocam bizim araştırmalarımız, yani dünyada 200 küsur ülke var. Aile değerlerinin yine de en çok korunduğu ülkelerden birisiyiz. Yani ilk üçteyizdir herhalde diye ümit
İnşallah.
Ediyorum.
Ben de yani ben aslında 15 Temmuz evet. Benim için önemli oldu. Sizin
eğer Gazze'deki
gibi...
aileler hakikaten küçük yaşlarda çocuklarını güzel yetiştirmişler ki eğitimin en yüksek olduğu yerlerden birisiymiş hocam. Yani Filistin üzerinde değil de belki ama Gazze halkının eğitim seviyesi dünya sıralamasının çok üstünde diyorlar. Çünkü onlar ne zaman öleceklerini ya bilmedikleri için bari kaldığımız sürece eğitimimizi tamamlayalım tabii. Diye onun derdine ya düşüyorlar. Hatta bir annenin sözü var. Çok da ya zikrediyoruz. İşte 6 çocuk doğuracağım ikisini şehit dedi. İkisi şehit olacak, ikisi okuyacak diyor. O kısım çok önemli. İkisi de diyor maişet için ya çalışacak. Oradaki o okuyacak ya vurgusunu araya katabiliyor olması. Evet. Hani maişet tamam. Ya şehadet zaten oranın en cari konusu. İki tanesini okutup
eğitimi bunun önemli, evet.
Evet bunun davasını güdeceğini kadıncağız bunu şey yapıyor. Yani tabii. Bunu bir hedef olarak ortaya koyuyor. Şimdi orada eğitim bizdeki eğitim de fena değil hocam. Yani bu anlamda biz de eğitime
tabii.
Değer veriyoruz.
Tabii.
Sadece bunu örgün eğitim olarak düşünmemek lazım. Yaygın eğitim, okul sonrası, sonra sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmaları. Yani bu konularda fena değiliz. Yani biz belki çocuklarımız, gençlerimiz şimdi tabii. Dijital dünyanın sarhoşluğu içerisindeler ama tabii. Böyle bir hadise olduğunda tıpkı 15 Temmuz'daki gibi o içlerindeki tabii. Üzerine kül dökülmüş o ateş, o kor aşağı çıkacak diye düşünüyorum. İnşallah.
Bize şöyle
ümit ettiğimizden ya beklediğimizden olur. çok daha iyidir hocam. Bir de dua niyetine geçer diyelim.
Tabii yani yok öyle şöyle bir şey var Serdar abi. Yani burada eğitim seviyesi yükseldikçe aslında bu bozuluyor. Türkiye'de Doğan Cüceloğlu'nun bir sözü var bu konuda. Diyor ki Amerika'da ben bulundum diyor. Amerika ile Türkiye'yi kıyasladığımız zaman
evet.
Diyor.
Evet.
Amerika'da diyor eğitim seviyesi yükseldikçe ahlaklılık artıyor diyor.
Hmm.
İlkokuldaki adamla mesela ortaokuldaki adam karşı karşıya geldiği zaman ortaokuldaki insan daha ahlaklı diyor.
Evet.
Üniversiteye gittikçe ileri gittikçe doktorasını bitiren daha edepli daha ahlaklı diyor.
Evet.
Türkiye'ye gelelim diyor.
Tam tersi.
İlkokuldaki daha ahlaklı, ortaokula gittikçe bozuluyor. Lise, üniversite, doktora da artık değer meğer kalmıyor.
Hocam
diyor.
Çünkü herhalde Batı dünyasında zaten maya bozuk.
Evet.
Birazcık eğitim olunca biraz toparlıyor. Ama bizim bir Anadolu irfanımız
tabii
var.
İşte tam da burada aileye vurgu yapıyor. Aynen. Demek ki ailede güzel bütün kodları alıyor.
Evet.
Bir ikincisi, geçen bir abimiz sordu. Dedi ki sen eğitimle ilgileniyorsun dedi. Bu nereye gidiyor filan dedi. Yani özellikle ilahiyat alanında.
Gidişat nereye?
Yani şunu görüyoruz yani. Aslında dinin yerini değiştirmeye çalışıyorlar. Yani dinin yeri kalptir. Kalpten zihni almaya çalışıyorlar.
Oo.
Bu asıl şu andaki zor kavga burada. Yani din yerinde durursa korkmayalım yani. Yani bu ne demek din yerinde durursa? Bizim dinimiz Hristiyanlık gibi, başka dinler gibi değil. İnanılması gereken şeyler bir elin parmakları kadar. Mesela haramların sayısı 12'dir. Herkes bunu bilir. Haramları biliriz. Zaten öteki her şey helaldir. Yani ben çok kolaydır yani, fıtridir, tabiidir. Yani dinimizi böyle zorla, yani böyle kompleks, karışık, mürekkep iş değildir bizim dinimiz.
Evet.
Sade,
evet.
İmanın şartları belli, İslam'ın şartları belli, yani namaz belli, 5 vakit namaz. Bunları eğer yerinden oynatırsak, yani
evet,
bunları tartışılır.
Onların merkezini değiştirirsek.
Ha, onların yeri kalp
evet,
yani. Bu Allah emretmiş mi emretmiş, ha, bitti.
Onu
inanacağız. O kaldığı sürece korkmayalım yani. Gazi'den de ileri gideriz Allah'ın izniyle.
Eyvallah.
Yalnız oraya dokunmamak lazım. Yani şimdi evet, onunla oynamaya çalışıyorlar. Elhamdülillah Türkiye'de 100 küsur ilahiyat fakültesi var. Çok fazla böyle ehli sünnet sağlam hocalarımız var ama onların çok sesi çıkmıyor. 3-5 kişinin sesi çıkınca hepsini öyle zannediyor dediğiniz
evet
gibi.
Ben de öyle
değil
hocam,
aslında yani.
Hocam. Evet.
Öyle değil. Daha böyle aklı selim, daha yani çok var. Çoğunluğu öyle. Onlar belki hıyn-ı hacette, ihtiyaç anında, zor durumda ortaya çıkacak.
Evet.
Şimdilik sessiz kalıyorlar. Çünkü cevap verse cahile karşı ne yapacak şimdi? Yani burada yani yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Yani bazen yani cahil tanımımız da bizim eksik. Cahil tanımı bizim fıkıh kitaplarımızda, fıkıh usulü kitaplarımızda şöyledir cahil tanımı. Bir şeyi olduğundan farklı tasavvur etmektir. Yani yanlış bilmek yani.
Evet.
Bilmemek değil. Birçok
evet,
yanlış bilmek yani. Birçok böyle okumuş cahiller var. Adam yanlış biliyor ve bildiğini iddia ediyor. Halbuki şöyle desek ki yani bilen bir insan çok iddialı konuşamaz. Cüretkar cümle kuramaz.
Evet.
Bakın İmam Maturidi Hazretleri'nin mesela kitabını, Kitab-ı Tevhid var. 2-3 kere okudum. Ya adam tereddütlü cümle kuruyor. Yani ya Allahu alem bir sevap diyor. Ben ulaşabildiğim bu kadardır diyor.
Eyvallah.
Onu al bugünkü efendim, bugünkü fizikçilere gel, bugünkü kimyacılara gel. Onlar da aynı cümleyi kurarlar.
Eyvallah.
Bilen adam olduğu için fizik, kimya.
Hocam zaten çok iddialı cümleler kurup
evet,
ahkam kesen, ileri geri ya konuşan insanlarımız ya çok fazla. Ya dediğiniz gibi arka tarafta kalıp aslında işin ehli olan, alanında uzman olan ama bunlarla çıkıp da tartışmayı
tabii
doğru bulmayan münevverlerimiz tabii var.
Tartışsa yani adam, cevap verse onu adam yerine koymuş.
Hocam alimlerimiz de var. Bir de Anadolu irfanı ya dedik
tabii
ya. Geçen bir onu da örneğin çok hoşuma gitti. Ömer Miraç Yaman Hoca ile bir muhabbetimiz oldu aile vakfımızda. Ya dedi ki bizim ilgilendiğimiz mıntıkada ya bölgede aileleri ziyaret ediyoruz dedi. O aynı zamanda sosyal hizmet uzmanı biliyorsunuz.
Tabii.
Orada dedi tabii gittiğimiz ailelerin dedi İşte özürlü olanı var, işte dul kadın çocuklarıyla kalmış, işte şehit ailesi vesaire vesaire. Yani bu şeyin o zekatın tanımına giren belki 8 gruptan da farklı insanlarla ya muhatap oluyoruz. Sadece onların maddi ihtiyaçlarını karşılamak değil, tabii ki moral motivasyon vermek. Giden hoca hanımlar hem ilahiyatçı hem psikolog, bunlardan da anlayan insanlar. Gidince bir kadını ziyaret etmişler. Kadın 20 sene önce kocasını kaybetmiş. 3 tane çocuğuyla baş başa kalmış.
Evet.
Ve onları 20 yıl boyunca büyütmüş. Belli bir seviyeye getirmiş ama çok zorlanmış. İşte bunu, ya sen bunu nasıl sağladın diye sormuş o yanına giden hoca hanımlar. O da demiş ki ya ben sizler gibi eğitimli, ilim sahibi bir insan değilim yani. Ben kendimce maneviyatımı korumaya çalıştım. Çocuklarımla ilgilenmeye çalıştım. Ama mesela bir usul geliştirdim demiş.
Tabii.
Belki de çok duymuşsunuzdur. Diyor ki kocam vefat ettikten sonra onu diyor tüm eşyalarını sattım diyor. Dağıttım diyor. Sattım ya derken birilerine verdim diyor. Ama diyor bir tane ceketi vardı diyor. Onu diyor duvara astım. Çocuklar ne zaman benden harçlık isteseler babanızdan alın dedim diyor.
Allah Allah. Yaşatmış.
Evet ya. Yani. Onun cebine koyardım diyor. O diyor babasının şeyini diyor onlara unutturmadım diyor.
Ne güzel ya.
Ya bu doktorasını nerede yapmış hocam bu bu anne, bu teyzemiz.
Yani Anadolu irfanı.
İşte bu böyle bir şey olursa hoca hanımlar ya demiştir ki ya biz sizden de ders almaya gelelim. Ya.
İşte bizim de bir hocamız, bizim İlam'dan bir hocamız. Dedi annesi ve ailesiyle irtibatları çok kuvvetli.
Evet.
Dedim ki yani bu irtibatları nasıl sağlıyorsun? Yani bir muhabbeti var yani gerçekten. Dedi hocam dedi ben dedi küçükten itibaren dedi kendime bir hedef koydum dedi yani. Şimdi annem bana besledi, büyüttü babam dedi. Annemle diyaloğumu komşu teyzeyle diyaloğumla kıyaslayarak getirdim dedi.
Aa.
Komşu teyzeye işte falan teyze diye seslenirken anneme gel git dersem ayıp olur dedi. Yani hiç olmazsa en azından ona yaptığım nezaketi ona anneme de göstereyim dedi. Daha sonra otomatik olarak annemle aramızda muhabbet meydana geldi. Yani dilimi evet. düzelttim dedi. Anneciğim ben ona güzel. Teyzeciğim derken niye anneme anneciğim demeyeyim
Eyvallah.
Dedi. Bu da bir Anadolu irfanı değil mi?
Bu da çok güzel.
Bir Anadolu irfanı. Hep böyle büyüttüm kendimi dedi yani. Ne zaman dilime bir söz gelse anneme kaba davranma olsa dedi. Hemen bunu aklım düşünerek nezaketli davrandım. Bir defa babama kaba davrandım dedi. Bir defa onu da çok özür dileyerek, tövbe ederek, istiğfar ederek aynı babamla ilgili dedi.
Babam hocam işte bu güzel örnekleri böyle
çoğaltmamız gerekiyor.
Anlatıp ya çoğaltmak ya lazım. Gerçekten. Eminim var bu. Bir yerlerde ya saklı sizin o söylediğiniz gibi geri planda kalan alimler gibi bunları
tabii.
biraz daha açığa çıkarıp
öne çıkarmamız lazım.
Evet yani. Öne çıkarmamız lazım. Hocam konular uzun.
Estağfurullah.
Teşekkür ederiz. Güzel bir söyleşi oldu.
Moderasyona giremedik daha ama hazırlanmıştım ben.
Allah burada, razı olsun.
Ama bir iki bir şey söylemek istiyorum müsaade edersen.
Buyurun. Yani,
şimdi o moderasyondaki kardeşlerimizi de buraya taşımış olalım. O aktivist olan, gazeteci olan kardeşimiz dedi ki mutlaka bunu duyurmamız lazım. Bu dedi ifsat hareketleri dedi. Bu aile vakfı gibi STK'lar ortaya çıkmadan önce çok dedi gemi azıya almışlardı.
Evet.
Çok hücum ediyorlardı. Şimdi sindiler dedi.
Çok doğru.
Ben içimdeyim dedi. Onlarla daha önce de uğraşmış o.
Evet,
siz
evet.
tanıyorsunuz.
Evet.
Onlarla daha önce de uğraşmış. Şimdi sindiler dedi. Bu STK'lara desteği artırmamız lazım.
Hocam psikolojik eşik aşıldı diyoruz biz.
Çok
bu psikolojik eşik bizim tarafımızdan bir korkuydu.
Tamam.
Bu aşıldı. Mesele biraz daha Cumhurbaşkanımız sayesinde siyasallaştı. Tabii. Artı bunlara evet. gösterilen tepkiler çoğalınca arkadaşımızın tabii, ya sindiler. Söylediği gibi onlar ya sindiler. Şimdi bir dizi çıkıyor. Bununla ilgili birçok şikayet gidiyor.
Çok güzel.
Rütük'e, Cimer'e. Yani bunlar sosyal medyada artık paylaşılır oluyor. Bir dönem evet. birileri hocam kariyerinden, diğerleri siyasi hayatından, ötekisi iş dünyasındaki geleceğinden endişe ediyordu. Ama artık bunları elhamdülillah aştık. Daha var bir şeyler ama oraları da aşacağız
yani
inşallah.
Bu önemli bir.
Evet.
İkincisi çok güzel bir şey. Meydanda olmalıyız dedi.
Aa, güzel.
Ve sahayı boş bırakmamamız lazım dedi. Başka bir şey de onu da söyleyelim.
Buyurun hocam.
Bugün yani dünyada hoşuma gitti yani. Çok var da not aldım onları. Onu başka bir programda inşallah özel olarak bunu bir o dördüncü masanın notları diye ben paylaşabiliriz yani.
Eyvallah.
Çünkü bu son kale programı değil mi programımız? İçinde bulunduğu sonra ben buna iç kale diyorum.
Evet. Eyvallah.
Şimdi iç kale var şeyde eski kaleli şehirlerde iş kale evet, mühim
bir de
yani.
İç kısmında bir kale daha var.
İş kale var yani. Evet. İş kale Amedek onun adı. O iç kaleye en güçlü askerlerinizi oraya evet. koyarsınız yani. Hmm. O para basma şeyi orada olur. İşte darphane orada olur. İşte çok evet. özel bir şeydir. İş evet. kale burada. Aile son kale de güzel ama iç kale yani. Ben öyle evet. diyorum. Sizin programınıza o ismi veriyorum ben.
Eyvallah.
Kendi içimde. Şimdi dünyadaki projeksiyonda 3 tane büyük devrim oldu dedi. Birincisi ziraat devrimi oldu. İnsanoğlu ziraata geçiş yaptı. Yerleşik hayata geçti. Dolayısıyla o devrimde fazla bir şey hissetmedik. İkinci devrim sanayi devrimi oldu dedi. Sanayi devrimiyle birlikte tüketim için üretim sarmalına girince tabiatı tahrip ettiler dedi.
Doğru.
Sanayi devrimciler. 90'dan itibaren de dedi dijital devrime geçtik dedi. Şimdi insan fıtratına hücum ediyorlar dedi yani.
Doğru.
Şimdi insan fıtratını bozuyorlar dedi. Hakikaten güzel bir bakış açısı.
Çok doğru.
Şu anda fıtratımıza yönelmiş durumdalar dedi. O yüzden fıtratımıza yönelecek nelerdir işte? Bizim hormonlarımızı bozacak. Efendim yeme, içme, giyme, havala, soluma, algı her şeyle ilgileniyorlar dedi mecburen. Çünkü evet. fıtratı bozup insanı bozmak istiyorlar. Üçüncü devrim dedi. Bunları da paylaşmış olayım. Çok güzel notlar vardı ama inşallah bir dahaki belki programda davet ederseniz bu
i̇nşallah,
konuda konuşuruz.
İnşallah. Yani. Ben de onu söyleyecektim. Hocam inşallah yani. Sizden ikinci bir program için de söz alalım.
İnşallah.
İnşallah. Orada yani, da kaldığımız yerlerden bu notlara ya devam edelim.
İnşallah. Olur yani
Peki,
inşallah.
teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Değerli Erkam TV izleyicileri ve Erkam Radyo dinleyicileri, bir program daha sonuna geldik. İnşallah bir sonraki Son Kale programımızda başka konuklarımızla birlikte olmak üzere. Selamünaleyküm.